Ayrım 12.
Genelkurmay Başkanlığı döneminde Orgeneral Rüştü Erdel bunu Adana'ya geldiğinde kendini havaalanında babam karşılamış. Oğlum Sakıp evlendi, ona ev açtık. Bu akşam onun evinde sivil yatacaksınız demiş. Böylece Erdel Hun Paşa'yı misafir etmek şerefine de kavuşmuştuk. Kardeşim Şevket askerliğini Konya'da yaptı. O yıllarda Konya'da en üst kumandan Refik Tulga Paşa'ydı. Bu vesileyle Refik Tulga Paşa'mızı da yakından tanıdık. Emekli Kor General Lütfü Hancıoğlu'ndan öğrendiğimiz önemli dersler vardır. Kor General Hancıoğlu Adana'da vali ve belediye reis vekili olarak görevlendirilmişti. Çok başarılı hizmetler verdi, dakikanın önemini bize öğretti. Anadolu adamı olarak bizde zaman mefhumu önceleri sabah, öğle, akşam şeklindeydi. Sonra saate alıştık, saat 10'a doğru, saat 5'e doğru, saat 3'ten sonra diye konuşmaya başladık. Daha sonra saatler ve yarım saatlerle iş görür olduk ama emekli kumandan bize dakikayı öğretti. Dakikayla randevu verirdi. Mesela saat 9'a 10 kala geleceğim derdi ve de o dakikada gelirdi. Randevu vermek kadar randevuya verilen saatte gelmenin önemini ondan öğrendik. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar da görevleri sırasında gerek babamızın gerek bizim hayranlığımızı kazanmış bir kumandandı. Tekaüt olmuştu. Yurt dışındaki temaslarımızda gerek ben gerek kardeşlerim bir şeyi görmüştük. Her ülkede önemli görevlerde bulunan devlet adamları ile askerler yaşlanıp tekaüt olduklarında özel sektör onların tecrübelerinden istifade etmeye çalışıyor. Bu trafik iki yönlü işliyor. Hem ülkesine büyük hizmetler sağlamış kimseler yaş haddi nedeniyle görevden ayrılınca ölümü bekleme, boşlukta kalma duygusundan kurtuluyor, hem de ülke onların büyük tecrübelerinden istifadeye devam ediyor. Ben bu duyguyla kardeşlerimle konuştuktan sonra Semih Sancar Paşa'ya Akbank Yönetim Kurulu üyeliğini teklif etmek üzere yola çıktım. Evinde ziyaretine gittim. Eşi ve oğlu da konuşurken yanımızda bulunuyorlardı. Rahmetli Semih Sancar'ın oğlu teklifime babası herhangi bir reaksiyon göstermeden kesin bir görüş belirtti. Olmaz dedi. Benim babam Genelkurmay Başkanlığından ayrılıp bir bankaya yönetim kurulu üyesi olamaz. Eşi konuşmaları yumuşattı ama oğlunun kesin tavrı karşısında ben ümitsiz olarak evden ayrıldım. İki gün sonra nezaketen paşayı bir daha aradım ama hiç ümidim yoktu. Paşa Sabancı dedi, dünyadaki örnekleri anlattın, eşimle konuştuk, teklifini kabul edeceğim. Çok memnun oldum, uzun yıllar beraber çalıştık, tecrübelerinden yararlandık. Aynı şekilde Adana'da tanıştığımız Orgeneral Vecihi Akın Paşa da uzun yıllar sigorta grubumuzda yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Konya ve Adana'daki kumandanlık görevleri sırasında tanıdığımız Orgeneral Suat Aktulga Paşa, Lassa şirketinin kuruluşunda halk ortakları temsilcisi olarak yönetim kurulunda çalıştı. Babamın zamanından beri ordunun her kademesinden tekaüt olmuş, silahlı kuvvetlerin değerli mensupları Sabancı topluluğunun değişik yerlerinde yönetici olarak sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu gibi yöneticiler iş ciddiyetleri, işe bağlılıkları, genel olarak disiplinleriyle başarımıza büyük katkılarda bulundular. Askerlerden sonra babamın en fazla önem verdiği meslek mensupları bankacılardı. Türk sanayicisinin kısır ve kıt kaynaklarla iş yapabilmesi, bankalardan destek görmesine bağlıydı. Bir kere yola çıktıktan sonra da bankalarla ilişki devam ediyordu. Sanayicilik faaliyetinin yarıdan azı üretmek, yarıdan fazlası para işini idare etmekti. Bunun için babamdan öncelikle bankacılarla iyi ilişkiler kurmayı, daha sonra da işlerimizde tecrübeli bankacıları yönetici olarak görevlendirmeyi öğrendik. Babamın sanayi kesimine adımını atarken en fazla iş yaptığı banka İş Bankası'ydı. İş Bankası'na gide gele umum müdür muavini Ahmet Dallı ile dost olmuştu. Ahmet Dallı umum müdür muavini olmasına rağmen umum müdür Üzeyir Avunduk'un döneminde bankayı fiilen yöneten kişi olmuştu. Çünkü rahmetli Üzeyir Avunduk daha çok politika ve parti işlerine zaman ayırıyordu. Üzeyir Avunduk'tan sonra İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne kimin geleceği belli değildi. Bir yaz mevsimi babamın rahmetli Ahmet Dallı'yı yanına alarak o sırada İstanbul'da tatilde olan ve Florya'da kalan Celal Bayar'a götürdüğünü ve Ahmet Bey zaten bankayı idare eden kişi, bugüne kadar umum müdür olmuş olmamış mühim değildi. Ama Üzeyir Avunduk'tan sonra anlaşamayacağı biri gelir diye endişe ediyor diyerek genel müdürlüğe tayininde rol oynadığını biliriz. Babamın çok takdir ettiği bu bankacı Demokrat Parti'ye bağış topladığı gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra bir süre Balmumcu'da tutuklu kaldı. Tahliyesinde babam kendisini buldu, Akbank'a davet etti. O tarihte Akbank'ın çok kritik bir sermaye yapısı vardı. 5 aile bankaya eşit paylarla sahipti. 1962 yılında Ahmet Dallı göreve başladı, merkez Adana'ydı. Ahmet Dallı İstanbul'da oturuyor, sık sık Adana'ya geliyordu. Ben eskiden yönetim kurulu üyesi olarak bankada çalıştığımdan kendisini yakından izlemek imkanını buldum. Banka aynı banka, sermaye aynı sermaye, personel aynı personel, piyasa aynı piyasa ama Ahmet Dallı geldi. Akbank şahlanmaya başladı. Kasada paralar artıyor, krediler büyüyor. O zamanlar düşünürdüm, bu ne iştir? Adamcağız gece odasında para basıp bankanın kasasına koymuyor. Ne yaptı da bu banka birden şahlandı? İşte işini bilen bir yöneticinin müesseseleri nasıl geliştireceğini Ahmet Dallı olayında çok iyi anladım. Ahmet Dallı Akbank'a emniyet, güven ve disiplin getirdi. Ölünceye kadar bankanın başında kaldı. Ahmet Dallı'yı kazanmakla çevresini de Sabancı topluluğuna çekmek şansını elde etmiştik. İzzet Çinta, Profesör Doktor Mehmet Yaşa, İhsan Soyak, Emin Sencer, Medeni İberk, Hilmi İncisulu, Nusret Akın gibi kıymetli arkadaşlarını Sabancı topluluğuna katılmasına ve yıllarca hizmet vermelerine imkan hazırladı. Babam ölmeden hemen önce Akbank'ta oy çoğunluğu Sabancı ailesinin eline geçmişti. Fakat biz hiçbir zaman Ahmet Dallı'ya patronluk taslamadık. Bunu başka türlü ifade edip patronluk taslamayı düşünemedik desek daha doğru olur. Öyle saygın bir kişiliği vardı ki odasına kapıyı vurmadan, gel dediğini duymadan giremez, ceketimizin önünü ilikler, otur demeden iskemleye ilişemezdik. Demirel hükümetinde Ahmet Dallı'nın ticaret bakanı olması istendi. Ahmet Dallı gönülsüz fakat vazife duygusuyla bu görevi kabul etti. Kardeşim Erol'u Akbank'ın üst yönetimini yüklenecek şekilde hazırlayacak, arada sırada da onu da gözetecekti. Biz bankada yerini boş tuttuk. Beklendiği gibi oldu. Ankara'da yapamadı. 3-4 ay sonra Akbank'a döndü. Ankara'da bakanlık görevini alınca bir ev tutmuştu. Ben kendisini ziyarete gittim. Evinden ayrılırken paltomu tutmak istedi. Bu kabul edemeyeceğim bir nezaketti. Aman efendim nasıl olur diye paltomu elinden kurtarmaya kalktım. O güldü. Bak Sabancı dedi, şimdi ben senin firmanda çalışmıyorum bakanım. Sen de evime gelmiş bir misafirimsin. Şimdi paltonu tutma zamanıdır. Ahmet Dallı'nın işi başlangıçta çok zordu. %15'er paya sahip 5 ailenin sabah erkenden kalkan her mensubu bankaya koşup patronluk taslıyordu. Üstelik her biri kendi alanında isim yapmış, başarısını ispatlamış ailelerdi. Hiçbiri eline vurulup ekmeği alınacak yapıda değildi. Ahmet Dallı dengeyi aradı, kurdu. Akbank'ın sanayide önemli iştirakleri Ahmet Dallı zamanında gerçekleşti. Kalkınma, imar, inşaat aşığı Süleyman Demirel'le yakınlığı nedeniyle o da çimentonun önemini kavruyordu. Akçimento Ahmet Dallı'nın eseridir. Halka hisse senedi satarak sanayi kurmada Türkiye'nin ilk örneklerinden birini verdi. Aynı şekilde Akbank'ı Koç ailesiyle otoyol ve İstanbul Oto İşleri'nde ortaklığa götürdü. Ahmet Dallı'nın çözemediği ve üzüldüğü tek problem Toroslar Yağ Fabrikası'nın durumudur. Toroslar Yağ Fabrikası'nın mülkiyeti daha sonra Sabancı ailesine geçti. Ünvanı Mars'a oldu. Ahmet Dallı ölünce Akbank'ın başına Bülent Yazıcı'yı getirdik. Ahmet Dallı Akbank'ta İdare Meclisi Başkanı olduktan sonra umum müdürlük makamı içinde bir arayış başladı. Ben Ahmet Dallı Bey'e Medeni Berk'i önerdim. Medeni Berk'i uzun yıllardır bankacılık konusunda yaptığı isimden tanıyorduk. Daha sonra politikaya girmiş Adnan Menderes gibi fevkalade dirayetli bir başbakanın yanında bakan ve başbakan yardımcısı olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Kamuoyunda sevgi ve saygı duyulan bir kişiliği vardı. Ahmet Dallı Bey önerimi uygun bulup kendisiyle temasa geçeceğini söyledi. Ben sabırsızlık edip Ahmet Dallı'dan önce Medeni Berk'i buldum. Akbank Genel Müdürlüğü makamı için kendisini düşündüğümüzü, Ahmet Dallı'nın kendisiyle konuşacağını söyledim. Medeni Berk, babanızı uzun yıllardır tanır severim. Sizlerin çalışmalarınızı da takdirle izliyorum. Akbank'ın gelişmesine katkıda bulunmaktan zevk duyacağım dedi. Hakikaten Akbank'ın gelişmesine büyük payı vardır. O yıllarda Adnan Menderes'in rahmetli olmasına rağmen Demokrat Parti rüzgarları kapalı veya açık memleket üzerinde esmeye devam ediyordu. Demokrat Parti döneminin saygın bir yöneticisinin bankacılıkta tecrübeli bir kişinin bankada sorumluluk üstlenmesi bankaya güveni arttırdı. Medeni Berk de engin bankacılık tecrübeleriyle iyi bir yönetim kurdu. Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen Bülent Yazıcı Bey Maliye Bakanlığındayken, İş Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürütürken engin tecrübeler kazanmış, çevresine sevilen sayılan bir kişiydi. Özellikle yurt dışında uluslararası kuruluşlarda üst seviyedeki kişilerle çok iyi dostlukları ilişkileri vardı. İyi lisan bilgisiyle dış dünyayı izleyen, dış dünyayı bilen birisiydi. Bu bakımdan Ahmet Dallı'dan değişik bir şahsiyet görünümü veriyordu. Ahmet Dallı'nın yurt içinde geniş çevresi vardı. Belki de lisan bilmediğinden dışa kapalıydı. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın kuruluşuna ve gelişmesinde İdare Meclisi Reisi olarak Bülent Yazıcı'nın çok büyük katkıları olmuştu. Yüzü pek gülmezdi, ciddiyetini özel sohbetlerde bile korurdu. Denize yelkene düşkündü. İş Bankası'na genel müdürlük görevini sürdürürken ters personel politikalarını, başların ayak, ayakların baş olduğu yerde çalışılmaz diyerek protesto edip ayrılması bizim dikkatimizi çekmişti. Türkiye'de pek az kişi prensip uğruna kendi arzusuyla bulunduğu koltuğu terk edebilecek sağlam karaktere sahiptir. Daha önce de holdingin başına geçmesi için kendisine doğrudan ve dolaylı tekliflerde bulunmuştuk. Hatta Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olan Turgut Özal'dan tavasutunu rica etmiştik. Bülent Yazıcı, ben belli bir yaşa geldim. Denizi yelken kullanmayı severim. Adana'da çalışamam diye reddetmişti. Ahmet Dallı ölünce bu defa yaptığımız teklifi kabul ederek Akbank'ın başına geçti. 1976-77 yılları arasında Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Turgut Özal'ı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı zamanında tanıdık. Çalışmalarını takdirle izliyorduk. 1970 yılında Nihat Erim hükümeti işe başlayınca Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı'ndan istifa etti. O zaman kendisine bizim ailemizle çalışması teklifini götürdük. O yıllarda Süleyman Demirel'in Turgut Özal'a yakınlığı büyüktü. Süleyman Bey, Turgut Bey'in özel sektörde görev almasını erken buluyor, bir süre dışarıya çıkmasını, Dünya Bankası'na çalışıp dış tecrübe kazanmasını tavsiye ediyordu. Turgut Özal bu tavsiyeye uydu, Dünya Bankası'na gitti, fakat biz Turgut Özal'la ilgimizi kesmedik. Aradan 2 yıl geçti. Önce Turgut Özal'a haber gönderdim, sonra da iş teklif etmek üzere Washington'a hareket ettim. Londra'da bir gece için durakladım. O gece bir lokantada dostlarımın davetinde paella denilen midyeli deniz mahsullü pilavdan yedim. Gece yarısı otelde kaşıntılarla uyandım. Aynaya baktım, her yanım yemyeşil ve davul gibi şişmişim. Zorla yardım istedim. Doktor geldi, hastaneye kaldıracağız, mideni yıkayacağız, en az 1 hafta yatacaksın dedi. Halbuki sabah uçağıyla Washington'da Turgut Özal'la randevuma yetişecektim. Doktora sabah hastaneye gelirim dedim. Bizim usul, midemi boşaltmaya çalıştım. Sabah güçlükle bavulumu toparlayıp yüzüm yemyeşil, her tarafım şiş uçağa atladım. Washington'da beni Turgut Özal ve eşi Semra Hanım karşıladılar, otele götürdüler. Bekleyemeden teklifimi yaptım. İlk tepkiyi Semra Hanım'dan aldım. Sakıp Bey dedi, Turgut görev kabul eder ve sizinle çalışmaya başlarsa bir ön şartım var. Şimdiden bilin de ona göre. Eşim yurt dışında nereye giderse gitsin, ben onu yalnız bırakmam, ben de giderim. Bu sözler Turgut Bey'in teklifimizi kabul edeceğinin işareti gibi geldi bana. Turgut Bey Sabancı Holding'de çalışmaya başladı. Değişik sorumluluklar üstlendi. Holding'de genel koordinatör ve murahhas ağza, Akbank'ta yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas ağzaydı. Başka değişik sanayi kuruluşlarında da yönetim kurulu üyeliği ve murahhas üyelik görevleri vardı. Özal Sabancı topluluğunun işlerinin Adana'dan yürütülemeyeceğini bize anlatıyor, Holding merkezinin İstanbul'a nakli için ısrar ediyordu. Bana çok zor geldiği halde Turgut Özal'ın hatırı için Adana'dan İstanbul'a taşındık. Şimdi çok iyi görüyorum ki haklıymış, isabet etmişiz. Adana'da kalmamız doğru olmayacakmış. Adana'dan İstanbul'a taşınırken çok kimse bizi korkuttu. Ailemizi çok seven, bizim de hürmet duyduğumuz, iyi niyetinden şüphe edemeyeceğimiz rahmetli Behçet Osman Ağaoğlu, İstanbul öyle bir yer ki Bizans oyunlarıyla hemen insanı yerler. Kimler geldi, kimler geçti, Sakıp da burada kaybolup gidecek diye endişesini belirtmişti. Fındıklı'da Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na bitişik küçük bir binayı kiraladık. Turgut Özal eskiden Devlet Planlama Teşkilatı'na beraber çalıştı ve kendisine yakın hissettiği çok sayıda arkadaşıyla işe başladı. Safa Giray, Kemal Varol, Vehbi Dinçerler, Akgün Albayrak, Ahmet Çetin Budaklar, Talip Alp, Muzaffer Şavkal, Bülent Ünlü gibi kıymetli arkadaşlar Turgut Bey'in bize kazandırdığı elemanlardır. Sabancı topluluğu için her şey yeniydi. Bir köy çocuğu 1920'lerde pamuk işçiliği yapıyor, 1940'larda sanayi kurmaya çalışıyor, onun çocukları kurulan tesisleri geliştirme çabasında. Sadece Sabancı ailesi için değil, Türkiye için sanayileşme yeni bir konuydu. Babalarımız belleyememiş ki bize belletsinlerdi. Hep beraber belleme çabasındaydık. Bu yönden işe bakıldığında Türkiye'de özel sektörün sanayileşmede neden müesseseleşemediği tartışmasına girmenin ne kadar fantezi olduğu ortaya çıkar. Babamız ölünce holding kurma teşebbüsümüz müesseseleşmenin bir arayışı, önce Bülent Yazıcı'yı sonra Turgut Özal'ı holdingin başına getirmemiz müesseseleşme arzumuzun belirtisi ama ne müesseseleşmeyi biliyoruz ne de o yıllarda Türkiye'de örnek aldığımız başkaları var. Sadece Vehbi Koç bizden önce holding kurmuş. İşte bu hava içinde Amerika'da bellediği metotlarla çalışmaya arzulu, iş bölümü ve ihtisaslaşmanın gereğini hemen yerine getirmede aceleci bir Turgut Özal, her şeyi gönlünce yapmaktan güçlüklerle karşılaşmaya başladı. Mesela bütün inşaat işlerimiz için daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Safa Giray'ı inşaat işleri koordinatörü tayin etti. İnşaat projelerinin inşaat koordinatörlüğünün izin ve onayı olmadan yapılmamasını, inşaatlarda standart malzeme kullanılmasını şart koştu. Koordinatör bütün tesislerin üstü Sabancı kuruluşlarında üretilen Eternit levhasıyla kapatılacak diyor. Adana'da bir kiremitçiden alacağını kurtaramayan kardeşim Hacı, bir tesisin üstünü kiremitle kaplattırıyor. Buna inşaat koordinatörlüğü karşı çıkıyor. Açıkçası müesseseleşme arayışı bizim alışmamış olduğumuz bir bürokrasiyi getirdi. Formaliteye boğulduğumuz hissine kapıldık. Turgut Özal'ın müesseseleşme arayışına kardeşlerden, aileden ve daha önemlisi işletmelerden direnme başladı. Bu anlattıklarım işin olumsuz yönleri. Bunun dışında Turgut Özal bize çok şeyler kazandırdı, yeni ufuklar açtı. Devamlı yatırım arayışı ve proje geliştirmedeki fikir, alışkanlık ve tecrübesiyle birçok yeni tesis kurmaya başladık veya kurmak için harekete geçtik. Modernleşme, yeni teknolojiler alma konularında birlikte pek çok dış temasımız oldu. Turgut Bey 1976 yılında ben kendi işimi kurmak istiyorum, ayrılacağım dedi. Birkaç arkadaşıyla birlikte kendi hesaplarına iş yaptılar. Turgut Bey'le gelen arkadaşların çoğu da ayrıldı. Kalanlar değişik kuruluşlarda önemli görevler aldılar. Mesela Safa Giray, Akkardan kuruluşunun başına geçti. Ahmet Çetin Budaklar Holding'de proje bölümünün sorumluluğunu üstlendi. Vehbi Dinçerler Pilsa'da kardeşim Şevket'le çalıştı. Naim Talu başbakanlıktan ayrılmış, Ankara'da evinde oturuyordu. Zoraki politikaya girmiş, bankacılıkta temiz isim sahibi bir teknisyendi. Yurt içinde ve yurt dışında saygınlığı vardı. Muhtelif sebeplerle kendisiyle görüşmüş, hatta önemli kararlarda fikrine başvurmuştuk. Bir gün Dario Levi ve Momo Levi kardeşler bana geldiler. İstanbul'da Ambarlı'da şimdi adı İnsa olan İsnon İplik Fabrikası'ndaki hisselerini satmak istediklerini söylediler. O günlerde ekonomik ve sosyal durum pek parlak değildi. Döviz darboğazı, siyasal huzursuzluk herkesi rahatsız ediyordu. En iyisi bir de Naim Talu'ya danışayım diye Ankara'da ziyaretine gittim. Bana dedi ki, bak Sabancı, Türkiye'de ne zaman her şey düzgün gitmiştir. Her zaman bir takım sorunlar oldu ama Türkiye'de devamlı gelişme gösteriyor. Nasıl olsa kaç tane tesisin var, bunların meseleleri nasıl çözüyorsun? Bir ilave tesisinkini de çözersin. Kaldırabileceğin bir iş ise yüklenmekten çekinme. Naim Talu'nun bu nasihati çok hoşuma gitmişti o zaman. Her şeyini teşebbüse atılırken beni yönlendiren bir faktör olmuştu. Şöyle bir ilişkimiz de var. Naim Talu'nun Ankara'daki evine gittim. Bülent Yazıcı ile konuşarak kendisini ziyarete karar verdiğimi, Akbank yönetim kuruluna katılırsa şeref duyacağımızı anlattım. Benim bir inancım vardır. Erkeklerin iş değiştirme, iş kabul etme kararlarında değişik ölçülerde de olsa eşlerinin rolü olur. Naim Talu'ya eşinin evde olup olmadığını sordum. Müsbet cevap alınca hanımefendinin de bizimle konuşmaya katılmasını rica ettim. Salona gelince doğrudan ona hitap ettim. Bakınız hanımefendi dedim. Naim Bey Türk Devleti'nin en üst mevkilerinde, en şerefli mevkilerinde bulundu. Merkez Bankası Başkanı, Bakan, Başbakan oldu. Sonra olaylar gerektirdi, şimdi evde oturuyor. Ama korkarım ki yüreğine politika ateşi sinmiştir. Bundan sonra hep bakan olayım, başbakan olayım arayışıyla tansiyonlu bir havaya girecek. Hayat kısa, insanlar fani. Bu memlekete illa politikacılar hizmet etmez. Teknisyenlere de ihtiyacımız var. Naim Bey'in esas mesleği bankacılık olduğuna göre İstanbul'a gelip hizmetini esas bildiği konuda sürdürmesini istiyorum. Düşünmek için 2-3 gün istediler. Sonunda eşinin tesiri oldu mu olmadı mı bilemem ama Naim Bey bizimle çalışmayı kabul etti. Naim Talu'nun eşi Gevher Hanım çok hanımefendi, örnek alınacak bir eştir. Her zaman eşine yardımcı olduğunu uzun yıllar gördük. Naim Bey Akbank Yönetim Kurulu'nda çalışmaya başladı. Bülent Yazıcı Londra'da vefat edince de 1976 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. Burhan Ulutan ailevi sebeplerle İstanbul'da yaşamak için Adana'dan Sasa fabrikamızdan ayrıldıktan sonra bir süre sonra başka ülkelerde IMF adına uzmanlık yapmak için yurt dışına gitti. IMF'in Merkez Bankacılık Bölümü Başkanı ve Türkiye Masası Sorumlusu Ernest Stürk'ün arkadaşıydı. Stürk Burhan Bey'i geçici görevlerle değişik ülkelere yolladı. Sabahattin Tulga uzun yıllar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü yapmıştı. Bir gün işten ayırdılar. Onu da grubumuza davet ettik. Sasa'da koordinatör olarak mali konularda yardımcı oldu. Mustafa Riyale, Kamil Yeşilpınar, Çetin Kocaer, Atıl Saryal, Adana'da banka müdürlüğü yaparken grubumuza intikal edip yöneticilik sorumluluğu üstlenen arkadaşlarımızdır. Oğuz Karahan, Yapı ve Kredi Bankası'nın başarılı genel müdürlerinden biriydi. Kazım Taşkent'in yanında yetişmiş, kuruluş yıllarından itibaren Yapı ve Kredi Bankası'na çalışmıştı. Üst yönetimle yetki belirsizlikleri, huzursuzluklar çıkmış, rahatsız hale gelmişti. O sırada Turgut Özal genel koordinatörlükten ayrılmış, bu makam boşalmıştı. Kardeşlerimiz de Oğuz Karahan'ı genel koordinatörlük için davet etmeye karar verdik. Oğuz Karahan 10 yıl süreyle genel koordinatör olarak topluluğumuza çok kıymetli hizmetler verdi. Birçok sınai kuruluşumuzun tevsi projelerinin hazırlanmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Başka sermaye gruplarıyla ortak olarak yürüttüğümüz bazı şirketlerde sermaye yapısının güçlendirilmesi, şirketlerin yönetiminde Sabancı topluluğunun menfaatlerinin korunması konularında yardımcıları oldu. Yönetim kurulu üyesi ve murahhas üye olarak bankada, sigortalarda ve sınai kuruluşlarda görüşlerinden, tecrübelerinden istifade ettik. Bu arada holding için müesseseleşme arayışı fikri kuvvet kazandı. Genel koordinatör Oğuz Karahan bu konuda öneriler hazırlıyor, Sabancı kardeşler olarak bizler de yurt dışındaki örnekleri incelettirmeye çalışıyorduk. Sonunda anladık ki standart bir müesseseleşme formülü yok. Herkesin kendine uygun bir mintan biçmesi şart. Bu konuda uzun yıllardır camiamızda bulunan Hasan Güleşçi de bir takım hazırlıklar yaptığını, modeller geliştirdiğini bize anlatıyordu. Kardeşlerimizle görüş birliğine vardık. Hasan Güleşçi'yi önerdiği müesseseleşme modelini uygulamak için genel koordinatörlüğe getirdik. Oğuz Karahan kendi ihtisas alanı olan bankacılık konusunda kardeşim Erol'a daha çok yardımcı olabilecek bir başka göreve geçti. Holding yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü. Hasan Güleşçi Sabancı kardeşlerle yaşıt bir Adanalı hemşehrimizdir. Çocukluğumuz aynı mahallede top peşinde koşarak geçmiştir. Sonra Tarsus Amerikan Koleji'nde kardeşlerim Şevket, Erol ve Özdemir'le aynı yıllarda okudu. Kardeşlerim Şevket ve Erol İngiltere'de Manchester'da okurken o da onların yanına gitti. Kardeşim Şevket, Orhan Harar ve Hasan Güleşçi de aynı evde oturarak tahsillerini tamamladılar. Yurda dönünce Bosna fabrikasının kazan dairesine mühendis olarak çalışmaya başladı. Muhtelif kademelerde sorumluluklar aldı. Kortsa kurulurken İstanbul'a geldi, arkasından Lassa'nın genel müdürü oldu. Genel koordinatörlük görevine gelince aynı zamanda Holding Yönetim Kurulu'na da üye olarak katıldı. Holding'in Chief Executive Officer, CEO diye adlandırılan genel koordinatörlük sorumluluğunu Hasan Güleşçi'den sonra Hazım Kantarcı, daha sonra da Celal Metin üstlendi. Değişik zamanlarda değişik vesilelerle başka görev ve sorumluluk mevkileri için de devletin muhtelif kademelerinden topluluğumuza katılmış isimler vardır. Mesela yurt dışı bürolarımızda bulunan Tarhan Danışman, Ersin Erenman, Alptekin Müderrisoğlu hazineden topluluğumuza katılan isimlerdir. Eski Hazine ve Milletler Arası İktisadi İlişkiler, MUT Genel Sekreterlerinden Ahmet Tufan Gül, İstanbul'da bir özel sektör kuruluşuna bulunduktan sonra bir süre topluluğumuzda müşavir olarak çalıştı. Ahmet Tufan Gül, hazineden geldiği için maliyeci olduğundan hisse senedi tahvil işlerine çok sıcaktı. Bizimle çalıştığı dönem Türkiye'de sermaye piyasasına büyük umutların bağlandığı dönemdir. İstanbul'da Vakıfhan'dan çıkan birçok kişi banker ünvanını isimlerine ekleyerek para toplamaya başlamıştı. Ahmet Tufan Gül, konuyu bilmeyen, kim oldukları bilinmeyen bu kişiler yanında ciddi bir bankerlik kuruluşu meydana getirilir ise bu kuruluşun çok başarılı olacağına inanıyordu. Sabancı'nın kamuoyunda saygın bir ismi var. Halkın Sabancı'ya güveni fazla. Sabancı bir bankerlik teşkilatı kurar ise Akbank gibi Türkiye'nin en başarılı müesseselerinden biri haline gelir diyordu. İsrarlarını kıramadım. Bu konuda tecrübesine inandığım Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcı ile bir çalışma yapmalarını istedim. Sabancı Finansman Kurumu, FINSA ismi altında bir bankerlik kuruluşu statüsünü hazırladılar. Fakat içimize bir türlü sindiremediğimizden kardeşlerimle konuşup bu dosyayı kapattık. Ahmet Tufan Gül ise bankerlik işinin çok iyi bir iş olduğuna o kadar çok inanmıştı ki bizden ayrıldı. Projesini beraber uygulayacağı bir başka sermaye grubu buldu.